Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kevser Demirtürk Doğan.
Ben Pınar Kaya Türk.
Bu haftaki bölümümüzde yeni yıl dileklerini konuşacağız. Daha doğrusu yeni yıl dilekleri ve yeni yıl planları. Çünkü her zaman herkes dilek dilemiyor, planlar da yapıyor. Ama bunların ne kadar gerçekleşiyor acaba?
Evet. Genelde herkesin böyle büyük dilekleri oluyor, büyük umutları oluyor ama gerçekleştirebilenlerin oranı son derece düşük genel popülasyona göre. Biraz bunların sebeplerinden de bahsedelim ve öneriler de sunalım istersen Kevser. Kendimiz denediğimiz ve işe yaradığını gördüğümüz öneriler.
Olur yapalım ama öncesinde ben gerçekleşen bir dileğimi anlatmak istiyorum. 2020 yılında benim dilediğim dilek gerçekleşti.
Evde mi kalmak istemiştin?
Evet. Ben 2020 yılında 2019 Aralık ayında Prag'a gittik. Çok soğuktu, inanılmaz soğuktu. Ve o kadar üşüdüm ki ben yeni yıl dileğimi Instagram'da paylaşırken dedim ki yeni yıldan tek istediğim dedim evime gitmek ve bir daha çıkmamak. Ve sonra ardından pandemi patladı ve biz çok uzunca bir süre evden çıkamadık gerçekten de.
Vay canına. Benim de geçen yılki yılbaşı olayım enteresan. Biz Christmas'ta burada çok sevdiğimiz bir arkadaşlarımızın evinde bir kutlama yaptık. Christmas kutlaması, Noel kutlaması diyelim. Ve bu arkadaşlarımız dağın başında yaşıyorlar tabiri caizse. Yani şehirden çok çok çok uzakta. En yakın evin belki 3 kilometre uzaklıkta olduğu
O
bir...
derece.
Aynen, evet. Bir kasa rural diyorlar burada. Yani bir dağ evinde yaşıyorlar. Ve kimseyle de görüşmüyorlar bildiğimiz kadarıyla çok fazla. Zaten tatil dönemi olduğu için de çocuklar okula gitmiyorlar. Dolayısıyla çok yakın bir temasta bulundukları insan yok. Ve bu arkadaş grubumuz, arkadaşlarımız aşı karşıtı ve Covid'e de pek inanmayan insanlar. Neyse biz birlikteydik Christmas kutlaması için ve hep beraber yemek yedik vesaire bütün gün hep beraber geçti. Böyle biraz kırgınlık vardı evin hanımında, Carmina'da. Ama hani hiç kondurmadık, düşünmedik de Covid olabilir mi falan diye. Derken yılbaşı geldiğinde yani işte 31 Aralık günü geldiğinde biz ailecek dökülüyorduk artık. Böyle her tarafımız ağrıyor, başımız ağrıyor. Ondan sonra halsizlik falan derken acaba biz Covid mi olduk şüphesi. Artık işte 1 Ocak, 2 Ocak eczaneler açıldı. Test aldık, test yaptık ve pat Covid çıktık. Meğer onlar da Covid'lermiş ve biz o gece onlardan Covid kapmışız.
Bu da sizin yeni yıl hediyeniz olmuş olmuş.
Aynen. Hani yeni yıla nasıl girersen öyle geçer derler ya. Biz geçen sene Covid olarak girmiştik ve yani yorgan döşek yatıyorduk, dökülüyorduk resmen.
Peki sonra yılınız o şekilde mi geçti? Hasta mı geçti?
Valla hafif bir depresif geçti benim bak şimdi düşününce. O
Şey var.
kadar yorgan döşek yatmadım ama hafif bir böyle yatasım var benim sürekli modunda geçti hakikaten.
Enteresan. Belki de alakası vardır gerçekten de.
Belki de bilemiyorum artık.
O zaman şeyden bahsedelim mi biraz? İnsanlar genel olarak yeni yıla girerken ne dilerler ya da ne planlarlar yeni yıl için? Benim ilk aklıma gelen mesela kilo vermek, sigarayı bırakmak, spora başlamak var.
Aynen bunlar çok fix planlar değil mi? Kilo vermek,
Evet.
spora başlamak, sigarayı bırakmak. Ama kaç kişi gerçekleştirebiliyor acaba bunları?
Çok çok az. Yani bu arada insanlar sigarayı bırakıyorlar, kilo veriyorlar ya da işte spora başlıyorlar ama bunu yeni yılla birlikte yapabilen çok az insan var.
Evet. Sence sebebi ne?
Bence çok iyi bir motivasyon olmaması. Yani yeni yıla girerken insanın böyle yeni bir yıla girdiği için coşkulu oluyor ama çok kısa bir süre sonra bu coşku kayboluyor. Doğal olarak motivasyon da kayboluyor. Yani sigarayı bırakmak istiyorsan altında çok daha güçlü bir motivasyon olması gerekiyor. Çok zor bir şey çünkü. Ya da aynı şekilde spora başlamak ve devam ettirmek de öyle. Çok güçlü bir motivasyonun olması lazım bunu yapabilmek için. Bence yeni bir yıla giriyor olmak iyi bir motivasyon, güçlü bir motivasyon değil. Sen ne
Evet.
düşünüyorsun?
Doğru. İlk başta heyecanlandırsa da hani yeni bir sayfa açıyorum, artık takvim değişiyor ve bu sene farklı alışkanlıklarla geçecek gibi bir motivasyon oluşsa da o saman alevi gibi bir motivasyon oluyor. Dediğin gibi arka planda çok daha güçlü ve mantıklı gerekçelerinin olması gerekiyor insanın bir konuda harekete geçmesi ve davranış değişikliği yapması için. Ve o istediğimiz şeyleri gerçekleştirmek için onların bedellerini ödemek gerekiyor. Mesela sigarayı bırakmanın bedeli nedir? Sigarasız yaşarken hissettiğin o stres, gerginlik, işte sigara bırakmanın getirdiği geri çekilme semptomları, bunlara göğüs gerebilmektir sigarayı bırakmanın bedeli. Sosyal ortamlarda hani içmemeyi başarabilmektir herkes içerken ya da içilen ortamlara girmemektir en azından o bırakma periyodunda. Bütün bunları bedel olarak ödemeye razı olabileceğin kadar güçlü bir motivasyon kaynağının olması gerekiyor. O düşünülmediğinde, yeterince hesaplanmadığında da yeni yılın getirdiği beyaz sayfa böyle saman alevi gibi bir motivasyon yaratıyor sadece.
Aynen. Ve özellikle şu an Türkçe bir podcast yapıyoruz. Bizi dinleyen insanlar Türkiye'de yaşıyorlar ya da Türkiye ile bağları var. Türkiye gibi bir ülkeyle bir bağın olduğu zaman zaten ilk bir ocağa giriyorsun, şahane gibi hissediyorsun. Sonra 2 Ocak'ta saçma sapan bir şey oluyor ve moralin bozuluyor. Bütün motivasyonu gidiyor zaten yani.
Aynen yani maalesef şey kara bulutlar tepemizden eksik olmuyor.
Evet.
Sürekli böyle bir zaten tetikte yaşıyoruz ve hakikaten negatif olaylar da oluyor. İşte ne bileyim terör olayları oluyor, insanların arasında tartışmalar, problemler, medyaya yansıyan ciddi davalar, ondan sonra siyasi olaylar. Bunlar da tabii ki kendimizi kaptırdığımızda motivasyonumuzu düşürmeye yetiyor. Zaten kendi kendimizi zor motive ediyoruz. Bir de böyle ters giden aksaklıklar olduğunda da unutuveriyoruz bile gündemimizi yani.
Aynen
Ha ben
aynen.
kilo verecektim, sigarayı bırakacaktım. Unuttum bile falan gibi bir durum oluyor.
O zaman önce ülkeyi mi kurtarmak lazım acaba Pınar?
Kurtaralım, nasıl kurtaracağız? 2023'te Türkiye nasıl kurtulur?
Geçen bununla ilgili bir şey düşünüyordum. Aklıma bir fikir geldi benim. Ben bunun çözümünü buldum.
Ha, nasıl?
Bence Türkiye'nin 2023'te kurtulmasının tek bir çözüm yolu var. O da uzaylılar dünyaya iniyorlar ve Türkiye'ye kamp kuruyorlar. Bu
Ve
şekilde
sonra?
turizm gelirlerimiz artıyor Pınar.
Ya onun bir benzeri şey değil mi? Göbekli Tepe'ye insanlar geliyor şimdi. Göbekli Tepe'yi de uzaylılarla bağlantılandırmaya çalışıyorlar ya. Orası bir
Evet.
uzaylıların iniş merkeziydi filan
Ama
gibilerinden.
düşünsene orada gerçek uzaylıların olduğunu.
Belki vardır.
Ama göremiyoruz, görmemiz lazım. Pınar gidip orada birilerinin uzaylılarla selfie yapabilmesi lazım bunun işe yaraması için.
O zaman bu açıdan eksik bırakmışlar o şeyi, senaryoyu. Ya da biraz merak unsuru oluşturup sonradan tamamlayacaklar belki de. Çekiciliğini arttırıyorlar böyle gizem katarak işin içerisine.
Bilemiyorum artık. Bu arada Göbeklitepe ile ilgili bir dönem şey çok izlemiştim. Ben yani YouTube'da çok fazla böyle senaryolar var senin bahsettiğin gibi. Onları izlerken bir tane de düzgün bir videoya denk geldim. Göbeklitepe'nin sanırım müdürüyle röportaj yapmışlar. Şeyi soruyorlar. Ya o zaman bu kadar çok teknoloji yokmuş. Nasıl bu inşaatı yapmışlar diye soruyorlar. Adam da diyor ki varmış ki yapmışlar diyor. Yani o an bana bir aydınlanma geldi. Gerçekten adam haklı yani varmış demek ki yapmışlar.
Aynen öyle. Belki de bizim düşündüğümüzden çok daha gelişmiş bir teknolojileri
Yani
vardı
evet her
bizden
şey
önce
o kadar
yaşayan.
komplike olmak zorunda. Altından uzaylılar vesaire çıkmak zorunda değil.
Evet, ama belki uzaylılar da yardım etmiş olabilir ya da uzaylılar bizzat kendileri inşa etmiş
Bunlara
olabilirler.
inanıyorsun gibi bir vibe alıyorum Pınar.
Ya neden olmasın Kevser? Yani ötekine inanıyorsun da buna niye inanmıyorsun? Her biri birer olasılık yani. Bence gerçeklik şeyleri katsayıları aynı.
Onu bilmiyorum, onu hesaplamak lazım. O kadar matematiğim yok.
Neyse, bunlar enteresan konular ve bilmemizin çok mümkün olmadığı konular aslında.
Aynen, o yüzden çok da kapılıp gitmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Hani okursun, güler geçersin ya da böyle bir şey de olabilir belki dersin ama kendini kaptırıp da bunların peşinden koşmayın 2023'te.
Söz keser koşmayacağım. Usturuplu bir şekilde okuyacağım ve takip edeceğim.
Tamam. Senin 2023'ten beklentilerin ne peki?
Benim 2023 ile ilgili böyle spesifik olarak şunu bekliyorum, bunu bekliyorum gibi bir listem yok şimdilik. Çünkü genelde ben onu yılbaşı gecesi yapıyorum. Ya da 1 Ocak günü yapıyorum ya da bir gün öncesinde yapıyorum. 30 Aralık'ta falan yapıyorum. Böyle o moda girmem lazım, o ilhamla buluşmam lazım. O yüzden takvim olarak o günün gelmesi gerekiyor. Ama genel olarak nasıl planlıyorum yılımı ondan bahsedebilirim. Benim için çalışan yöntem nedir
Süper
ondan
olur.
bahsedebilirim. Yani o ilhamla buluşup kendime 2023'ten beklentilerim listemi hazırladığımda bunu şöyle yapacağım. Öncelikle 2023'ün bittiğini hayal edeceğim zihnimde ve o istediğim her neyse 2023'e dair bunların gerçekleşmiş olduğunu hayal edeceğim. Yani sanki bunlar olmuş ve ben o kararları, işte projeleri gerçekleştirmişim gibi kendimi mutlu, başarılı, özgüvenli göreceğim. O durumların içerisinde kendimi net bir şekilde zihnimde canlandıracağım. Ve bu beni harekete geçiren bir lokomotif gibi yıl boyu peşinde sürükleyen bir motivasyon olacak.
Bu imajinasyon dedikleri şey mi?
Yani evet, imajinasyon, zihninde canlandırmak olmuş gibi. Hani yaratım yapmak deniyor, manifestation deniyor İngilizce'de. İşte bazıları bunu resimler keserek hayal panosu şeklinde, dream board şeklinde yapıyorlar.
Ben onu bir kere duymuştum ve ne yaptım biliyor musun? Gittim Pinterest'te bir board yaptım kendime.
Çok iyi fikir. Ben de onu gerçekten kağıtlarla dergilerden keserek yaptım. Sonra benim kızım Armin onların hepsini aldı, dağıttı,
Ay, bütün direklerini
yırttı.
mahvettim.
Aynen. Hayallerimin ortasına limon sıktı yani. O yüzden ben sadece zihnimde yapmayı tercih ediyorum uzun bir zamandır.
Hatta
O
ben bu
yüzden.
podcast kaydından sonra gireyim bakayım gerçekleşmiş mi benim dileklerim. Ne
Aa.
koymuşum
Bak bakalım. İşte zihnimde canlandırıyorum ve o benim için bir lokomotif etkisi görüyor yıl boyunca. Yani kendimi motive etmek istediğimde o hayali hatırlayıp kendimi iyi hissediyorum ve daha coşkulu bir şekilde devam ediyorum yola. Ve sonra ne yapıyorum? Aslında bunu böyle aylara bölüyorum. Ve Aralık, Ocak, Şubat 3 aylık dönem için bir şey hazırlıyorum kendime. Yol haritası hazırlıyorum. Yani bu hayalimdeki projelerden hangilerini gerçekleştirmem mümkün bu 3 aylık periyotta? Ve hangisinden başlamak daha kolay benim için? Ve bunun için neler yapılması gerekiyor? 3 ay 3 ay planlıyorum gerçekleştirmek istediğim her neyse. Onu yıla bölüyorum yani. Yıla yayıyorum. Böylece 4 farklı çeyrek oluşturuyorum ve her bir çeyreğe o çeyreğin kendi özelliklerini de yapısını da göz önünde bulundurarak bir iş bölümü yapıyorum. Mesela Ocak ayının 10'unda açılıyor burada okullar. Ocak ayının 10'una kadar çok yoğun bir performansla çalışamayacağım. Çünkü işte araya tatiller girecek, işte kızım evde olacak, belki hep birlikte tatile çıkacağız, belki misafirlerimiz olacak. O yüzden performans düşecek. Nitekim Şubat ayında da yine burada karnaval var. Karnaval dolayısıyla işte dikkatim dağılabilir, performansım düşebilir. Bütün bunları göz önünde bulundurarak çok yüksek beklentiler içerisine girmeden o 3 aylık dönemi planlıyorum. Belki yapılan hatalardan biri de bu. Çok yüksek beklentilerle yıla başlamak ve istediğin gibi, beklediğin gibi gitmediğinde de hop geri çekilmek. Aa, olmayacak, yapamıyorum, başaramıyorum diye vazgeçmek.
Peki bu 3 aylık dönemler sonunda bir değerlendirme yapıp bir sonraki 3 ayı tekrar değerlendirip tekrar planlıyor musun?
Aynen öyle. Bakıyorum hangilerini gerçekleştirmişim. Yani yazdığım listede o 3 aylığa düşen görevlerden hangileri gerçekleşmiş, hangileri gerçekleşmemiş. Gerçekleşmeyenleri de Mart, Nisan, Mayıs dönemine yazıyorum tekrar. Ama yine Mart, Nisan, Mayıs'ın da kendi içinde Paskalya tatili var. San Isidro var burada. Madrid günü kutlanıyor. Ondan sonra havalar ısınmaya başlıyor. Daha çok dışarıda vakit geçirmek istiyoruz. Hani günlük gezmeler de giriyor işin içine. Bütün bunları yine göz önünde bulundurarak planlıyorum o 3 ayı. O da öyle devam ediyor.
Şahaneymiş. Bayağı bildiğin şirket gibi çalışıyorsun.
Aynen. Yoksa yetişmiyor hiçbir şey ve istediğim gibi manifest edemiyorum hayallerimi.
Ben planlarımı daha çok daha kısa süreli yapıyorum. Ben yani bu kadar uzun süreli yapıp 3 ay sonra benim aklıma gelmez dönüp o planlara bakmak mesela. Ben günlük ya da haftalık planlar yapıyorum. O yüzden benim de şey yok bu arada 2023'te işte dünyayı kurtaracağım gibi benim de büyük planlarım yok yani.
Ay yok, ben maalesef uzun vadeli düşünmeyi seviyorum. Maalesef mi, hani lütuf mu lanet mi bilmiyorum, ama uzun vadeli düşünmeyi ve stratejik hareket etmeyi seviyorum. Ve öncesinden bir şeylerin belli olmasını çok seviyorum. Çünkü diğer her şeyi ona göre organize ediyorum. O yüzden benim için çok rahat. Mesela Haziran, Temmuz, Ağustos dönemi okul yok. İşte yaz tatili, hava sıcak. Hani nereye gideceğiz? Hangi otelde kalacağız? Ben bunların hepsini şeyden planlarım mesela. Yani yeni yılın başında planlarım, Ocak'ta. Hani en geç
Peki
Şubat'ta planlarım
sonrasında
var.
senin planlarını bozacak bir şeyler olduğu zaman bu seni rahatsız etmiyor mu?
Eskiden çok rahatsız ederdi. Ama artık o konuda kendimi geliştirdiğime inanıyorum. Yani bunun da hani planladığım gibi gitmemesinin de bir deneyim olduğunu düşünüyorum artık ve o deneyimin keyfini çıkarıyorum.
Şahaneymiş yani ben yapamam herhalde benim yapıma uygun değil bu kadar uzun planlar.
Evet, yapı meselesi. Benim için işe yarayan yöntem bu. Ve mesela şey, daha çok Haziran, Temmuz, Ağustos dönemini, geriye kalan işte Eylül, Ekim, Kasım'ı da planlamak için kullanıyorum. Hani böyle yaz döneminde daha relax, daha az çalışarak, daha böyle günleri daha uzun yaşayarak, daha fazla dışarıda kalarak geçirmeyi tercih ediyorum. Daha az çalışıyorum ama zihnim bu arada boş durmuyor. Fiziksel olarak daha az iş yapmama rağmen işte bir sonraki yılın tohumlarını atmaya başlıyorum zihnimde. İşte gelecek olan o Eylül, Ekim, Kasım dönemine zihinsel olarak hazırlanıyorum. Projelerimi yazıyorum, taslak haline getiriyorum. Biraz üzerinde düşünüyorum, okuyorum, araştırıyorum. Tatil olmasına rağmen zihnim epey meşgul ve çalışıyor halde.
Ben de eskiden şeydi böyle yeni yılla ilgili dileklerim vardı. Yani işte inşallah zengin olurum falan gibi. Yani inşallahla başlayan
Evet.
manifestlerim olurdu.
Piyango
Sonra
bana çıksın.
mesela sonra şey oldu baktım böyle dilekli olmuyor. O zaman dedim şey yapayım. Kendime hedefler koyayım yeni yıl için. Bir sürede kendime hedefler koyarak girdim yeni yıla. O da işe yaramadı saydığımız sebeplerden dolayı. Şimdi artık şey hiçbir dilek dilemeden direkt ne gelirse kabulüm şeklinde giriyorum ben yeni yıla.
Şey, taktik maktik yok,
Aynen
bam
bam
bam
bam
bam
bam.
diyorsun. O da olabilir, o da bir strateji sonuçta.
Sen ne kadar planlarsan planla gerçekten hani şey derler ya kader yazar hayat bozar mı?
Kul yazar Tanrı
Ha.
bozar diye bir söz var.
Evet, işte ona benzer, onun farklı versiyonları da var muhtemelen. Öyle olduğu için, o yüzden çok büyük planlar, çok büyük hedefler koymuyorum kendime. Daha çok yarın neler yapacağım ya da önümüzdeki hafta neler yapacağım ya da tatil planı yapacaksam da 2-3 hafta sonra nereye gideceğiz şeklinde. Biz tatili de çok önceden planlamıyoruz hiçbir şekilde. Daha kısa kısa yaşıyoruz.
Anladım. Yani bizim belki çocuk olduğu için, okula gittiği
Tabii
için
ki.
o açıdan da biraz şey. Ve benim yaptığım iş de seninkinden biraz farklı. Benim işte danışanlarımla belli başlı randevularım var,
Evet.
seanslarım var. İşte tatile gittiğimde onları ertelemem gerekecek büyük ihtimalle. O yüzden çok önceden o döneme hiçbir şey almayacağımı kendime şey yapmam lazım, koymam lazım, takvimime onu yerleştirmem lazım. O
Ve
yüzden
tabii ki senin terapi hedeflerin de oluyor muhtemelen. Atıyorum 3 ay sonra bir tanesi bitecek. Oraya yeni birisini alabilirim gibi şeyler de oluyor. O yüzden daha uzun vadeli planlaman gerekiyor aynı zamanda.
aynen o oluyor. Bir de şey de oluyor. Mesela şimdi aile dizimi eğitimine başladım ya. Hani önümüzdeki 3 ay böyle bir eğitimim var ve onun için günde şu kadar zamanımı ayırmam gerekiyor gibi bir programlama da yapmam gerekiyor. Yoksa hiç bitmeye de bilir o eğitim. O yüzden hani onun bitiş tarihini kafamda aşağı yukarı belirlemek, onunla ilgili ödevler, okumalar, yapılması gereken uygulamalar, bütün bunları o 3 aylık dönemin içerisine serpiştirmek benim uyguladığım bir yöntem ve çalışıyor.
Evet, benim işim açısından da şöyle oluyor. Atıyorum MasterChef'te bir tarif çıkıyor ve o an şey oluyor, o popüler oluyor. Onu paylaşmam gerekiyor. Benim anlık aksiyonlar almam gerekiyor işimle ilgili. Ya da bir dönem bir tarif popüler oluyor. Onu yapıp hemen paylaşmam gerekiyor. Bunu 3 ay öncesinden planlayamıyorum maalesef.
Doğru, doğru söylüyorsun. Senin daha farklı
Evet.
bir şeyin var. Çalışma biçimin var. Her yiğidin bir yoğurt yiyiş biçimi vardır.
Aynen.
Seninkisi de bunu gerektiriyor. Yani trendleri takip etmeyi ve yakalamayı gerektiriyor.
Aynen. Buradan da şu çıkarımı yapabiliriz. Yani herkesin size böyle yapın, şöyle yapın diye verdiği işte yılbaşı ile ilgili şeyleri takip etmenize gerek yok. Sizin hayatınız, yaşam tarzınız ya da yaptığınız iş neyi gerektiriyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Yani uzun vadeli planlar yapabilirsiniz, kısa vadeli planlar yapabilirsiniz ya da hiç plan yapmayabilirsiniz. Herkesin yaptığını yapmak zorunda değilsiniz.
Aynen öyle. Yani şeye çok katılıyorum. Hani sabah 5'te kalk, ondan sonra önce sporunu yap, ondan sonra otur yaz, işte şükürlerini yaz falan gibi, böyle başarılı olmak istiyorsan ancak böyle olur falan şeklinde tavsiyeler var ya, hiç katılmıyorum,
Yok
hiç
yok.
katılmıyorum.
Kesinlikle kesinlikle hiç. Yani herkese göre değil. Herkesin yaşam tarzı bambaşka. Herkese işe yarayan şey bambaşka.
Aynen. Bir kere her şeyden önce güne başlama saatlerimiz birbirinden farklı biyolojik olarak. Biyolojik ritimlerimiz birbirinden farklı çalışıyor. Mesela bazı insanlar hakikaten sabah 5'te kalktıklarında çok daha verimli oluyorlar ve çok daha üretken oluyorlar. Benimse en üretken ve verimli olduğum saatler 11'den sonra başlıyor.
Benim de akşam saatleri mesela, o yüzden ben yazı çizi işlerini akşama bırakıyorum. Gün içerisinde kafamı toplayıp bir şeyler yazmam mümkün değil benim. Sabah saatlerinde zaten tamamen işe yaramaz bir insan oluyorum. Öğlene doğru daha fiziksel olarak aktif olduğum saat oluyor. O yüzden öğleden sonrayı mutfakta geçiriyorum. Akşamı da bilgisayar başında geçiriyorum.
Mesela bazı insanlar hakikaten böyle akşam daha aktif oluyorlar.
Evet.
O yüzden onları dinlemek yerine kendi ritminizi keşfetmek, kendi kronotipinizi keşfetmek çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Daha üretken olduğunuz, daha uyanık olduğunuz saatler sizin daha farklıdır.
Ama yine de şey oluyor. Herkes işte sabah 5'te kalkmayı manifest ediyor ya. Orada ben niye 5'te kalkamıyorum diye insan kendini kötü hissediyor bunları çok fazla
Ay
takip ettiği
Kevser,
zaman.
sorma sorma. Ben hastanede çalışırken Türkiye'de böyle şey olurdu. Hafta sonu olurdu ya da araya böyle bayram tatili gibi uzun tatiller girerdi. Ve ben kendi ritmime dönerdim hemen. İşte saat 8 gibi uyanma, 11'e kadar işte bir şeyler okuma, ondan sonra öğrenme faaliyetleriyle geçiriyorum bu saati. Çünkü üretken değilim, daha çok alıcıyım. 11'e kadar böyle kitap okuyorum, bir şeyler dinliyorum falan, yazıyorum. Ondan sonra 11'den sonra da üretken bir şekilde çalışmaya başlayabiliyorum. Ve iş günleri gelirken derdim ki kendi kendime, ya Allah'ım ben ne kadar tembelim, niye böyleyim? İşte bu şekilde hayat mı yaşanır? İnsanlara bak ne güzel 7'de
Evet.
kalkıyorlar, 8'de iş başındalar falan. Ben kendimi o kadar suçlardım ki sonra bu bilgileri öğrendikten sonra hani bende bir problem yok, sadece ben böyleyim,
Evet.
ritmim böyle. O yüzden buna yönelik bir hayat kurguladım. Çok şükür şimdi online çalışarak da çok daha mutlu hissediyorum kendimi. Hayattan zevk alıyorum. Doyumlu yaşıyorum.
Ve sonrasında kendini suçlu hissetmemen çok önemli, çok güzel.
Aynen, kesinlikle. YouTube videolarından bir tanesinde çok güzel bir şey gördüm ve
Ah,
bana müthiş
enteresan.
oturuyor. O da şöyle, adam 3 maddeyi de özetlemiş. Başarılı olmanın sırrını ya da işte kaliteli bir gün geçirmenin sırrını, ve o kadar güzel ki diyor ki, birincisi öğrenmek, ikincisi düşünmek, üçüncüsü de yapmak. Ve diyor ki günün ilk saatlerinde öğrenerek geçirin zamanınızı, ki bana çok uyuyor. Ben kalkıyorum, bir şeyler okuyorum, bir şeyler dinliyorum, hatta biraz yazıyorum belki. Sonrasında düşünün, yani oturup bu bilgilerle şimdi ne yapacağım diye düşünün, ki seanslarda da benim yaptığım şey zaten düşünmek, danışanla birlikte o sorunu nasıl çözebiliriz diye düşünmek, zihinsel egzersiz yapmak, sonra da yapmak, yani akşama doğru olan saatlerde de bir şeyler üretmek. Hakikaten bende çok işe yarıyor bu. O yüzden ben bunu buldum ve 2023'üm çok daha iyi geçecek diye umut ediyorum bu sahip olduğum bilgelikle.
Şahane. Bu arada bunların geri değişebilir ama bana da şey açısından mantıklı geldi. Gün içerisinde kendine böyle bir plan çizmek mantıklı geldi. Yani
Hı.
şey değil bence. Önce öğren, sonra git üzerine düşün değil de mesela bugün öğrendin, yarın da onun üzerine düşünebilirsin.
Aynen.
Sonra üçüncü gün yapabilirsin mesela, ama hayatında bunu bir alışkanlık haline getirmek bayağı verimli olmanı sağlar. Mantıklı.
Evet, öyle düşünüyorum. Hakikaten hani hem basitleştirdi işi benim zihnimde, hem de bu benim zaten yaptığım şey ve ya ben herkes gibi işte böyle her gün şu saatte şunu yapmak gibi bir alışkanlık edinemiyorum. Allah kahretsin gibi kendimi suçlu hissetmemi engelledi. Çünkü çok basit, çok uygulanabilir ve zaten yaptığım bir şey. O yüzden beni mutlu etti valla. Umarım herkesin işine yarar. Ve akşam saatleri yeni bir şeyler ortaya çıkarmak için, üretmek için benim için çok daha uygun oluyor.
İşte önemli olan kendi zaman çizelgeni belirlemek. Yani hangi saatlerde verimli oluyorsun, hangi saatler yazmak için senin için uygun ya da okumak için senin için uygun. Bunları bildiğin zaman kendini suçlu hissetmeden bunları uygulayabilirsin aslında.
Aynen öyle. 2023'te kendimize iyi davranalım.
Peki
Kendimizi hırpalamayalım.
evet kesinlikle. Peki 2023'te podcast'imiz için neler istiyorsun Pınar?
Podcast'imiz için çok güzel şeyler hayal edeceğim, manifest
Ben de Pinterest board'uma bir şeyler ekleyeyim.
edeceğim. Evet,
Çok fazla
şimdi
dinleyici ekleyelim mesela.
ben fazla ama kaliteli dinleyicilerimiz
Evet.
aynı kalitede devam ediyor
Evet,
olsunlar
kesinlikle.
diye umut ediyorum. Daha interaktif olmayı isterim mesela 2023'te. Bizi dinleyenlerle onların fikirlerini de duymak, yorumlarını daha çok duymak isterdim. Bizden neler duymak istediklerini, hani daha çok yazmalarını isterdim. Bunu manifest etmeye çalışacağım.
Buradan da söyleyelim, haberler olursa belki yazarlar.
Aynen. Belki daha çok konuk alabiliriz. Kendi uzmanlık
Evet.
alanlarında
Onu
çalışan
ben de çok
insanlarla.
istiyorum. Ya bence en önemlisi bugüne kadar çizdiğimiz çizgiyi korumak ve kaliteyi aynı şekilde korumak, belki hatta daha da ileri götürmek.
Hı.
Yani çünkü her zaman hep iyisini istiyoruz, ama iyisini istemekten önce aslında sahip olduğumuz şeyleri de korumamız gerekiyor. Onu da hedeflememiz gerekiyor.
Doğru.
Çünkü çok fazla şeyimiz olabilir, dinleyicimiz olabilir, çok interaktif olabiliriz. Ama bu bizi şımartıp böyle kalitemizi düşürebilir mesela. Bunu asla istemem.
Aynen, kaliteden ödün
Evet, kesinlikle.
vermeyelim
Biraz da şeye değinelim mi? Yeni yıl dilekleri dileniyor da, bu dilekler dilenirken bazı kültürlerin bazı gelenekleri var.
Evet.
Ondan da biraz konuşalım.
Tabii
Mesela
tabii.
İspanya'nın çok enteresan gelenekleri var.
Aynen, İspanya'dayız. Biraz İspanya'nın geleneklerinden bahsedelim. En sevdiğin gelenek hangisi? Yeni yıl ve Christmas gelenekleri açısından.
Bolca tatil olması.
İspanya'nın zaten her daim geleneği
Evet,
bolca
ama
tatil,
yeni yıl
fiesta.
döneminde böyle ara ara birkaç günlük tatiller oluyor. O güzel oluyor. Yani tabii ki ben zaten kendi işimi yaptığım için benim için tatil olmuş olmamış önemli değil de, Yasin'in de tatil olunca bazen işte bir yerlere gidebiliyoruz vesaire, ya da evde birlikte vakit geçiriyoruz. Güzel oluyor.
Benim de en çok sevdiğim İspanya'da Belen. Belenlere bayılıyorum. Ve bir çocuk şarkısı var. Si me ven, si me ven, voy camino de Belen diye bir çocuk şarkısı var. Bayılıyorum bu çocuk şarkısına.
Ben Belenleri sevmiyorum diyeceğim. Sevmiyorum değil, özel bir sevgim yok. Ama şu açıdan da biraz gıcık oluyorum Belenlere. Yılbaşı pazarlarına gittiğin zaman, burada Noel pazarlarına gittiğin zaman sürekli Belenler için figür satılıyor her yerde. Ve o
Hı
yüzden değişik bir şeyler olmuyor Noel pazarlarında. İspanya'nın Noel pazarları aşırı sıkıcı.
O yüzden belenlere
O yüzden evet, Belenlere gıcığım ben.
gıcık
Yıllardır herkes evine belenini kurmadım artık. Daha ne figür alıyorsunuz?
oluyorum. Ama onların modası geçiyor, yeni diyorlar mesela her sene.
Abi, bu arada belenin ne olduğunu bilmeyenler için beleni de anlatalım. Belen, İsa'nın doğduğu günü temsil eden bir köy şeyi. Neyi? Maketi gibi mi? Maket mi denir ona?
Aslında Belen Betlehem'den geliyor ve Betlehem Jerusalem, yani Kudüs şehri, İspanyolcası, Kudüs şehrinin İspanyolcası diyebiliriz. Ve Beytullahim diye de geçiyor işte Türkçe'de. Böyle bir yıldız olduğundan bahsediliyor ve Hazreti İsa doğduğunda o yıldızın gökyüzünde işte Betlehem'de, yani Kudüs'ün tam üzerinde parladığı ve bunun da Hazreti İsa'nın dünyaya geldiğine işaret ettiği şeklinde bir inanış var. Hatta bu yıldızı izleyerek Betlehem'e gelen üç kraldan bahsediliyor. Bu üç kralın astroloji ve bu tür gizli ilimlerle uğraştığı ve bu sayede Hazreti İsa'nın doğduğunu bildiklerini düşünüyorlar. O yüzden yıldızı takip ederek oraya geliyorlar. Gelirken çocuklara hediyeler dağıtıyorlar. İşte kralımız geldi, işte bizim çobanımız diyorlar, hatta çobanımız dünyaya geldi diye. Dolayısıyla üç kral geleneği ve Belen meselesi oradan geliyor. Belenlerde Hazreti Meryem vardır.
Üç kral biraz daha uzak mesafede atın üzerinde geliyor şeklinde temsil ediliyor. Bir tane kakasını yapan adam oluyor muhakkak.
O neyi temsil ediyor acaba?
Ya onu unuttum ya, onu araştırmıştım da hiç aklımda kalmadı.
Buzağı oluyor.
Ha, evet,
İnek,
buzağı oluyor.
buzağı. O da şeyi temsil ediyormuş benim öğrendiğime göre bir İspanyol arkadaşımdan. İşte Hazreti İsa doğduğunda bir ahır gibi bir yerde doğmuş. Yani çok bir köy evinde doğmuş. Mütevazi bir köy evinde. Ve hayvanlarla birlikte yaşıyorlarmış. Hayvanların sıcağıyla ısınıyorlarmış gibi, hani bir işte elçi olmasına rağmen son derece mütevazi ve zor şartlarda yaşadı, doğdu gibi, onu hatırlamak açısından o figürleri kullanıyorlarmış.
Bir de şimdi Belen'i anlattık. Aslında şeyden bahsedecektik. Yılbaşı geleneklerinden bahsedecektik. Yılbaşında yeni yıla girerken İspanyollar 12 tane üzümü arka arkaya hızlı bir şekilde yiyorlar.
Evet, her çan çaldığında tam böyle 12'ye 12 kala oluyor herhalde. Her bir çan çaldığında bir üzüm atıyorlar ağızlarına.
Ve bu yılbaşı döneminde üzümden boğulan insanlar oluyor, üzüm yerken boğulan
Ay
insanlar
evet,
oluyor
hızlı
hızlı
hızlı yiyeceğim
yedikleri
diye.
için.
Yeni yıla giremiyorlar.
Maalesef. Olmayınca olmuyor Pınar.
Ay,
Demek.
İspanyolların gelenekleri de enteresan. Bir boğa salarlar, önünde koşarlar.
Demin dedim ya, hep yılbaşında daha iyisini diliyoruz ama aslında var olanı korumayı da hedeflememiz lazım. Öncelikle hayatta kalmayı da hedeflemek lazım yılbaşına girerken.
Doğru. Doğru.
Ay.
Evet, bu üzüm yeme meselesi var. Bir de şey var. 6 Ocak'ta
Yine
üç
üç kralların.
kral ziyarete geliyor
Evet.
şehri ve çocukları, onlara hediyeler getiriyorlar. Ve her belediye ayrı bir kutlama yapıyor. İşte küçük kendince üç kral olarak görevlendirdiği ya belediye çalışanları ya da gönüllülerden seçilen.
Bu arada bu üç krallarla ilgili bence en enteresan şey, krallardan bir tanesi siyahi
Evet.
normalde ve her sene birini ya siyahi seçiyorlar ya da siyaha boyuyorlar. Bu da
Evet.
aslında çok çok ırkçı bir şey ama hala bunu yapmaya devam ediyorlar.
Yani belki de o dönem hakikaten Hazreti İsa'nın doğduğu yere gelen krallardan bir tanesi esmerdir. Çünkü şeyi de
Ya
temsil
muhakkak,
ediyor.
hatta belki hepsi de esmer olabilir ama gidip birini özellikle siyaha boyamak, bunun özel bir adı da var, şu an hatırlamıyorum ama aşırı ırkçı bir davranış.
Ben bunu düşünmemiştim. Biraz
Yani şey,
düşünmemiş gibi.
siyahi birini seçebilirsin, o da belki kabul edilebilir bir şey ama gidip de birini boyamak.
Yani çıkmıyorsa gönüllü mecburen
Ya tamam da ajanslar vardır, bir şey vardır, gidersin kiralarsın, ne ki yani.
boyuyorlardır. Yani belediyenin bütçesi şimdiki. O bölgede yaşayan insanların ödedikleri emlak vergisinden belediyelerin bütçesi oluşuyor.
Yani o zaman siyah yapmak zorunda değilsin. Elflere de gittiler mesela, siyah yaptılar. Normalde elfler siyah değil şeyde, dizide. Yani değiştirilebiliyor şeyler zamanın ruhuna göre. Bunu İspanyollar da değiştirebilir ama İspanyolların genel olarak böyle bir tutucu şeyleri var. Onu hayatta değiştirmezler.
Aynen, değiştirmezler. Bizim okuldan da mail gelmiş. Kızımın okulundan. İşte okulumuzda üç kral ziyareti yapılacaktır. Bu yüzden sizden destek istiyoruz. Gönüllü üç veli bize eşlik edebilirse üç kralı temsil etmek üzere yardımınızı bekliyoruz diye mail atmışlar. Biz kıyafetleri temin edeceğiz demişler. Yalnız Baltazar'ı oynayacak olan kişi, yani esmer olan kralı oynayacak olan kişi gelirken makyaj malzemelerini getirirse iyi olur. Demişler.
İspanyolları kendi ırkçılıklarıyla baş başa bırakalım. Peki sen şeyi de konuşalım istiyorum aslında. Şimdi biz yabancı bir ülkede yaşıyoruz ve Noel geleneği aslında bizim ülkemizde çok çok yaygın bir şey değil. Burada farklı bir kültürün içerisinde bunu deneyimliyoruz. Sen bunun ne kadarına ayak uyduruyorsun ya da ne kadarını dışarıda bırakıyorsun?
Bunu bana ilk geldiğim yıllarda katıldığım bir İngilizce konuşma grubunda sormuşlardı. Ben daha önce bahsetmişimdir. Burada arkadaş bulabilmek için İngilizce konuşma gruplarına gidiyordum. İspanyollar işte İngilizce öğreniyorlar ve orada kendi İngilizcelerini geliştirmek için geliyorlar. Ben de İngilizcem iyi olmasına rağmen arkadaş bulmak için gidiyorum. Tam da böyle yeni yıl arifesiydi. Ondan sonra işte siz işte Müslümansınız değil mi? İşte Türkiye'de kutlanıyor mu? Sen kutluyor musun? Falan diye sorduklarında bana ben böyle düşünüyorum. Onlara da bunu söylemiştim. Yani biz Hazreti İsa'ya inanan bir toplumuz. Müslümanlar Hazreti İsa'yı bilirler, kabul ederler ve severler tabii ki. Ve tabii ki İncil'e göre kutlanmıyor. Hani seçilen tarih işte Aralık'ın 25'i Noel olarak İncil'e uymuyor. Çünkü İncil'de İsa'nın doğuşuyla ilgili tarif ederken çok daha ılıman bir havadan bahsediliyor. İşte buğdayların başak verdiğinden falan bahsediliyor. İşte şeylerin, keçilerin ya da koyunların dışarıda olduğundan bahsediliyor falan. O yüzden seçilen tarih çok hani dini, ilahi bir kaynağa temellenmiyor ama daha çok pagan geleneğe temelleniyor. İşte pagan gelenekte de ne var? En uzun gece, en kısa gündüz, sonrasında da işte aydınlığın karanlığa galip gelmesi. Gitgide gündüzlerin uzaması, gecelerin kısalmasını temsil eden 21 Aralık civarında işte 25 Aralık gününü seçmişler. Roma döneminde işte bunlar dinin temelleri ilk oluşturulurken. O yüzden her ne kadar seçilen tarihi şey yapmasam da, hani pagan geleneğin devamı olarak görsem de, gerçi pagan geleneğin o ruhundan gelen şeyi de seviyorum. Işığın karanlığa galip gelmesi temasını da seviyorum. Diğer taraftan da bir peygamberin dünyaya gelişini de kutlamayı son derece yerinde buluyorum. Yani neden kutlanmasın diye düşünüyorum. Ve ben de hani buradaki İspanyol arkadaşlarımın tabii ki Noel'lerini kutluyorum. Ondan sonra işte dekoratif olarak evde Noel ağacı kurduk. Ondan sonra başka neler yapılıyor Noel'de? Zaten şehir
Hediyeler
ışıl ışıl.
alınıyor.
Aynen, hediyeler alınıyor. Eğer misafirimiz varsa ya da davetliysek o aileye mutlaka hediyelerimizi alıyoruz. Yani zaten şehir o ruhun ruhu yaşıyor ve o ruhu da doğal olarak biz de paylaşıyoruz, bize de sirayet ediyor.
Muhakkak. Bu arada ben şey yapmıyorum. Kutluyorum ya da kutlamıyorum gibi herhangi bir yaklaşımım yok. Yani mesela geçtiğimiz yıl komşumuz davet etti. Christmas'ta gittik oturduk. Yani ertesi akşam ya da bir önceki akşam davet etseydi de aynı şeyi yapardık. Gidip birlikte oturacaktık yani zaten. Onu yapıyoruz ama eve şey almıyorum, ağaç almıyorum. Çünkü çok fazla şey çıkartıyor, pislik çıkartıyor.
Ay, bir de kediler var sizin.
Bir de kediler var zaten. Kim bilir ne hale gelir bizimle. O yüzden öyle bir şeyim de yok. Bu arada ağaçları çok seviyorum, yılbaşı ağaçlarını, ama dışarıda görmeyi çok seviyorum. Evin içinde yılbaşı ağacı olması fikri de bana garip geliyor. O yüzden öyle bir şeyim de yok. Meram yok öyle şeylere. Ama yılbaşı kutlamasını çok seviyorum. Mesela yeni bir yıla girerken o kutlamayı yapmayı, işte birilerini davet etmeyi ya da arkadaşlarımı davet ettiyse onlara katılmayı inanılmaz seviyorum. Çünkü bir başlangıç benim için umut dolu bir şey. Güzel yani, yeni yıl kutlaması her zaman başımızın tacı.
Öyle öyle kesinlikle. Bir de 6 Ocak gelenekleri var.
Evet.
İspanyolların. Kralların geldiğinden bahsettik. Hani Noel Baba'nın yerine geçiyor aslında krallar İspanya'da. Ve geleneksel yiyecek olarak da o gün Roscón de Reyes diye bir şey yiyorlar.
Beni
yani.
İlgilendiren kısmı o. Ben mesela İspanyolların bu özel günlerde yaptığı tarifleri her zaman araştırıyorum ve elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum blogumda. Roscón de Reyes'i merak ederseniz Kayseri Mutfağı'nda ona ulaşabilirsiniz.
Süper. Bu yuvarlak simit gibi bir şey aslında.
Evet, o kral tacını temsil ediyor aslında. Üzerinde taç gibi süslüyorlar. Böyle şekerlenmiş meyveler kullanıyorlar. Onlar da
Aynen.
tacın üzerindeki elmaslar gibi görünüyor.
Hı.
Görüntüsü çok hoş. Lezzet için
Aynen.
aynısını söyleyebilir miyiz?
Aa, ben bayılıyorum
Gerçekten mi?
raspberries. Aa, bayılıyorum.
Hiç benlik bir şey değil.
İçinden de şey çıkıyor. Bir tane küçük kral biblocuğu çıkıyor. Kime denk gelirse artık o senenin şanslısı kimse.
Bu arada dün şey paylaşmıştım. Bir Danimarka Noel tatlısı var. Risalamande isminde. Düzgün de söyleyemedim ama neyse. Ona da bir tane bütün badem koyuyorlarmış. O badem kime çıkarsa ona hediye alıyorlarmış. O da çok hoşuma gitti benim.
Güzelmiş.
Böyle şeyler bu arada pek çok kültürde var. Bizim orada da şey vardır. Çörek denen bir şey yapılır mesela. Böreğin şeyi gibi. Döşeme böreğin peynirsiz ya da içsiz versiyonu. Sadece yağla şeyler döşenir, yufkalar döşenir. Onun içerisine bir tane metal para konur. O para kime çıkarsa sonraki çöreği o yapar.
Wow.
Bizdeki pek hoş
Ceza.
değil. Sonucu güzel değil.
Bu ceza.
Evet. Ama parayı alabiliyorsun. Öyle bir güzelliği var. Bu arada son olarak şeyi hatırlatalım. 2 haftalık bir ara vereceğiz yılbaşı arası. O yüzden önümüzdeki 2 hafta bölüm yayınlayamayacağız ama 11 Ocak'ta tekrar sizlerle birlikte olacağız.
Aynen öyle. Podcast'imizle ilgili manifestation'larımızı yapabilmek için 2 haftalık bir araya ihtiyacımız var.
Evet.
Bir ilhamla buluşmamız gerekiyor.
Yine aynı zamanda Pınar 2023 planlarını yapacak bu 2 hafta boyunca.
Aynen, oturup benim her bir çeyreği planlamam gerekiyor.
O zaman
Sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmek için
evet, kesinlikle.
bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.
Evet, o zaman seneye görüşürüz diyelim mi
Aa!
Pınar?
Peki, seneye görüşürüz.
Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'da ve TikTok'ta varız. Psikolojikmiş ismiyle.